Sadaka Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz bugün. Kurban Bayramı öncesi kurban hazırlıklarından konuşacağız. Biraz geçmişe gideceğiz. Kurban nedir? Neden kesilir? Dini olarak mesela hep bir şey kurban kesmeyi reddedenler. Ya yani teşbihte hata almaz. Allah'ın bizim kurbanımıza ihtiyacı mı var gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ya da karşı çıkışlarda bulunuyorlar. Gerçekten neden kurban kesiyoruz? Bizim dinimizde ve diğer dinlerde kurbanın karşılığı nedir? Nereye kadar gidiyor tarihi? Ve tabii bugüne de dönelim. Ben biraz uzun bir giriş yaptım ama bugüne de dönelim ve bir bağış yaptığımızda acaba gerçekten kurban kesmiş oluyor muyuz?
Evet, sizin bu söylediğinizi Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kurbanlarınıza ihtiyacı yok. Ne kanına, ne etine, ne derisine ihtiyacı yok. Sizin takvanıza ihtiyacı var. İhtiyaç evet, demiyor da yani sizin takvanız Allah'a ulaşır. Yani Allah bir şey emrettiği zaman bu Allah'ın ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Yani bana şunu getir dediğiniz zaman ihtiyacınız olduğu için getir dersiniz. Fakat Allah namaz kıl dediği zaman siz namaz kılınca bana faydası var. Siz kurban keserseniz bana faydası var. Böyle bir şey bir kere düşünmemek lazım. Bu ilahlık vasfına aykırıdır. Yani Allah bizim kurbanımıza ihtiyacı yok. Evet yok, tabii ki yok. Yaratan o zaten. Namaza ihtiyacı yok. Oruca ihtiyacı yok. Yani insanların yaptığı hiçbir ibadetin Allah'a bir faydası yoktur. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah bunu kullarının imtihanı için emretmiştir. Bakalım kullarım benim sözümü dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar mı? Bakın diyor, ben şunları size emrediyorum. Şunları yapacaksınız. Şunları da yapmayacaksınız. Bunun dışında istediğinizi yapın. Serbestsiniz.
Varlığımızın bir karşılığı gibi evet, aslında evet. Değil mi?
Bu bir imtihandı. Sizi ben yarattım. Dünyaya gönderdim. Ve size ben ebedi bir saadet vaat ediyorum. Ebedi. Yani ne demek sonsuz yani? Matematik bilenler bunu iyi bilirler. Bütün dünyayı sonsuza nispet etseniz sıfır. Bütün dünya yayılmış, kıyamete kadar olacak dünyayı, çünkü sonsuza bir rakamın nispet edilmesi, bölünmesi sıfırdır. Burada ölçü, kul Rabbinin sözünü dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ona yaklaşmak istiyor mu, istemiyor mu? Mesele budur. Kurban zaten yaklaşmak demektir. Arapçada kurban denmez. Udhiyye veya çokluk hali adha. Onun için idül adha derler kurban bayramı. Kurbanlar bayramı. Duha var ya, duha oradan geliyor. Duha güneşin yükseldiği zaman demek. Kurban o zaman kesilir. Oradan adha, udhiyeler. Bu Rabbin bir emridir. Başka dinlerde, kültürlerde de var. Hatta Avrupa dillerinde sacrifice mesela. Allah'a bir şeyi arz etmek demek. Offering. Keza aynı şekilde, aynı manaya geliyor. Minha mesela şeyde geçer. Tevrat'ta geçer. Bağış demektir minha. Zebah. Allah yolunda hayvan kesmek demektir. Bir şeyi öldürmek, koymak, kendi mülkünden çıkarmak demektir. Demek ki kurbandaki mana Allah yolunda bir nimeti kendi mülkünden çıkartmak, Allah yoluna koymak demektir. Bu bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu yapıyorsa Allah'a yakınlıktır. İşte ona kurban deniyor. Değilse bu cimriliktir. Hazreti Peygamber buyurmuş ki gücü yettiği halde kurban kesmeyen cimrilerin en kötüsüdür. Gücü ki var ama kesmiyor. Efendim Allah'ın ihtiyacı var. Bir kere bu din felsefesi bilmemek alametidir. İkincisi, bu hayvanlara yazık oluyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü dünya, buradaki ağaçlar, bitkiler, otlar, sular, hava, hayvanlar, her şey insanlar için yaratılmıştır. İnsanların, ben bu ayet-i kerimeyle sabittir. Her şey, yerin altındaki madenler.
Ha, nasıl kullandığımız tartışılabilir ama sebebi, evet, yaratılış evet, sebebi. Evet.
Tabii ki yakmayacaksın, yıkmayacaksın, tabiattaki düzeni bu. Onlar da ayet-i kerimeyle sabit. Vela tuhsirül mizan, Allah'ın koyduğu dengeyi bozmayacaksınız. Ya suyu kullanırken, toprağı kullanırken, hayvanları, o düzeni, mizan derler ona, terazi evet, demektir. Bunu bozmayacak. Bakın çevrecilik telakkisi dünyada evet, asırlar önce Kur'an-ı Kerim'de vardır. Çok açık hem de. Vela tuhsirül mizan. İşte bu denge, önce anlatıyor Allah nasıl bir denge kurduğunu. Bu dengeyi bozmayın. Şimdi herkes bundan şikayet ediyor. Bu ayrı bir mesele. Efendim hayvanları eziyet etti, dövdü. O ayrı bir mesele. Burada şunu bilmek lazım ki dünyadaki bütün yaratılmış her şey insanlar içindir. İnsanlar için yaratmış Allah. İnsanlar istifade etsin diye. Madenler, gökyüzü, her şey. Gezegenler, yıldızlar. Bir kere hadiseye bu açıdan bakmak lazım. Öbür türlü söylenenler o kişilerin kendi görüşleridir. Kendi felsefeleridir. Yani din veya umumi kabul, insanların umumi kabulü buna aykırı. Kurban insanlık tarihi kadar eskidir. Bütün semavi dinlerde olduğu gibi, yani bizim bildiğimiz Yahudilik, Hristiyanlık, ondan önceki semavi dinlerde olduğu gibi, semavi olmayan dinlerde de, yani putperest ve animist dinlerde de var kurban. Tabii bu animist dinler, putperest dinler semavi dinlerin muharref, bozulmuş halidir. Yani insanın yaratılışından beri tek tanrılı bir din vardır. Allah insanı yarattığından itibaren onunla temasa geçmiştir. Kendisini tanıtmıştır ve kendisine kulluk, ibadet etmesini istemiştir. Ama zaman içinde cemiyet kalabalıklaştıkça, cahil, muhteris veya marjinal insanlar cemiyette lider pozisyonunu aldıkça, yavaş yavaş dinler dejenere olmuş, deforme olmuş, din büyükleri tanrılaştırılmış, dini kahramanlar, milli kahramanlar tanrılaştırılmış. Yunan dininde olduğu gibi Zeus'lar, Apollon'lar birer tanrı değil ki, onlar birer kahraman olmuş tanrı. Çünkü kahraman güçlü demektir. Sizin gibi değil yani. Hmm. Sizin gibi olmayan insana hayranlık duyarsınız. İdol diyorlar ya şimdi. Evet. İşte onu sonradan, onu bir müddet sonra tanrılaştırıyorlar.
Birkaç kuşak geçince, jenerasyon evet. geçince bunlar yeniden yazılıyor. Evet.
Ama bu dinlerde semavi halden gelen pek çok şey devam ediyor. İbadet etmek, yani Allah'ı birlemek, belli ritüellerde ibadet etmek, secde etmek, dua etmek, oruç tutmak ve bu arada kurban kesmek. Eski Yunanlarda mesela çok dejenere bir dinler olmasa zaman kurban var. Ve onlarda insan kurbanı da var. Nimetin, kavuştuğu nimeti Allah'a feda etmek. Muhtemelen bu insan kurbanı adeti insanı öldürmek değil de çocuklarından birini Tanrı'nın hizmetine, Allah'ın hizmetine tahsis etmek. Yani çünkü eskiden ailenin bütün fertleri aile babasının hakimiyeti altındaydı. Aile babası çocuklarından birini, bu oğlan olabilir, kız olabilir. Bunun şeyleri Kur'an-ı Kerim'de var. Mabede adıyor. Oraya çocukluğundan itibaren oranın hizmetinde bulunuyor. Oraya gelen gidenlere bakıyor, fakirlere yardım ediyor. Yani dini hizmetlerle meşgul sadece ve onun geçimini kilise ise kilise, orası veya kendi karşılıyor. Ondan artık eve bir şey beklemiyor.
Yani aslında kurban etmek, hayatına son vermek değil, onun evden çıkartılıp
dinin hizmetine tahsis etmek. Verilmesi. Mesela Hazreti Meryem'in böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Oğlum olursa diyor annesi, Hunne, Kur'an-ı Kerim'de annesi ismi geçmiyor, Hena diyorlar şimdi Avrupalılar. Onu diyor, kurban edeceğim mabede. Meryem hatta o demek. Sonra kız olunca, ya Rabbi ben böyle bir vaatte bulundum.
Ama kız oldu.
Leyse zekeri kelinsa, hiç kızı oğlan gibi olmaz diye, yani o hizmeti yapamaz. Fakat o vaadinde durması emrediliyor. Meryem'i belli bir yaşa gelince mabede adıyor, veriyor. Ve eniştesi ve aynı zamanda dayısı, büyük dayısı olan Zekeriya onunla meşgul oluyor. Onun kefili, yani vasisi oluyor. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Ve her yanına girdiğim zaman bakardım, turfanda meyveler var. Bu ne Meryem diye sorardım diyor Zekeriya Aleyhisselam. Onlar Allah tarafından bana gönderiyor. Mevsim meyvesi bu, kerametin delilidir Kur'an-ı Kerim'de. Bir kadına hem de verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de iki tane keramet anlatılır. Yani olağanüstü hal anlatılır peygamberlerden başka. Biri Süleyman peygamberin veziri Asaf bin Berhiye. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez. Onun bir anda Yemen'deki tahtı, muhteşem Belkıs'ın tahtını Süleyman peygamberin önüne getirmesidir. Bu bir keramettir. Yani bazen insan, Allah sevdiği insanlara harikulade işler yaptırır. Normalde her şey sebeplerle olur. Ama bazı insanlara sebepler olmadan da bulutsuz yağmur yağdırır. Mesela ayı ikiye ayırtır. Ki peygamberlerden olsa mucize diyoruz. Evliyalardan olsa keramet diyoruz. Sıradan insanlardan olursa feraset diyoruz. Şimdi ön sesi falan diyoruz. Feraset sahibi. Kötü insanlardan da olabilir bu. Onları imtihan etmek için Allah onlara da yapar bunu. Buna sihir veya istidraç diyoruz. İkisinin ismi Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadındır. Çok kadın geçiyor da ismi zikredilen tek kadındır. Ve cennet kadınların efendisidir. Yani bu kadınların yerini göstermesi cihetiyle de mühimdir. Sonradan bu hadise onu öldürmek şekline dönüşmüş diyor bazı etnograflar veya dinler tarihi müteassısları. Mesela eski Yunanistan'da bu insan kurbanı vardı. Menalos fırtına çıkınca kızı İfigenia'yı kurban etti denize. Deniz tanrısına baktık. Fırtına dinmiyor, fırtına dindi. Bunun trajedileri, Yunan trajedileri mevzumuz İfigenia.
Çok var yani. İnsan kurbanı pek çok kültürde.
Azteklerde çok evet. yaygındı. Ve en böyle seçme kızlar ve erkekler kurban edilirdi. Yakın zamanda Peru'da çocuk mezarları bulundu. Bu şekilde onlar şey yapılmış, kurban edilmiş çocuklar. Mısır'da mesela Nil Nehri taştığı zaman insan kurbanı yaparlardı. Fenikelilerde insan kurbanı vardı. Hatta İbrahim Aleyhisselam o kültürde yaşadığı için o da çocuğunu Allah'a kurban etmeye adamıştı. Fakat ondan sonra biliyorsunuz çok meşhur bir hadise oldu. Tam çocuğunu kurban edecekken çek onu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Yerine cennetten gelen bir koçu kurban etti. Kurban geleğinin aslı bu hadiseye dayanır. Burada mesele, işte burada şunu söyleyebilirsiniz. Allah'ın o çocuğun öldürülmesine ne ihtiyacı var? Allah İbrahim'i ve İsmail'i imtihan etti. Her ikisi de imtihanı kazandılar. Hı hı. Çok büyük bir imtihan. Evet. Biri baba ve bir evlat. Biri canından, biri evladından oluyor. Hangisi daha acı? Çocuğu olanlar anlar.
Evet.
Zordur. Bu imtihanı ikisi de geçiyorlar. Eliyle. Onun için Kur'an-ı Kerim bunları çok över. Yani bu kadar fedakarlık bir insan için müntehadır. İşte onun için isimleri bu zamana kadar anılmış ve kıyamete kadar yad olunacaktır. İşte kurban adeti, bizim kurban adetimiz buna dayanıyor. Elbette ki ondan önce de kurban kesiliyordu. Kurbanlar vardı. Eski Türklerde kurbanlar var. Eski Türkler peygamberlerden uzak insanlar değil. Muhtemelen onlara çok yüksek peygamberler gelmiş ve bunlar ona inanmış. Çünkü eski Türklerde çok enteresan adetler var. Mesela insan kurbanı yok. Çok uzakta, çok iptidai yaşadıkları halde insan kurbanı yok. Mesela ben hukuk tarihçisi olduğum için bakıyorum, pek çok hukuki muamele Türkler arasında var. Mesela vasiyet muamelesi Solon tarafından eski Yunan'a getirmiş, Roma'da çok sonra ortaya çıktı. Yüksek bir vasiyetin varlığı bir hukuk sistemi için yüksek, eski Türklerde var mesela.
Çok daha eski tarihte.
Evet, evet, yani yaşantıları belki iptidai çünkü coğrafya itibariyle ama kültürlerinde bu yok.
Ama
mesela
şu bile bir, Türklerdeki şu gelenek bile kendinden sonra sahip olduklarının çocuğuna geçmesi diye bir vasiyettir.
Ha, mirasın, miras mesela kızların miras hakkı var, kadınların miras hakkı var. Bunlar enteresan şeyler. Mesela eski Türklerde insan kurbanı yok, bunu biliyoruz. Eski Türklerde iki tür kurban var. Bir Allah'ın rahmetini ve merhametini çekmek için kesilen kurbanlar, bir de şeytanın belasını def etmek için. İki türlü kurban var. Şeytanın belasını def etmek için kesilen kurbanlar boynuzlu olur. Rabbin rahmetini celbetmek için biliyorsunuz boynuz sivridir, saldırma alametidir. Allah'a karşı böyle bir şey yapamazsınız. Onun için Allah'a karşı kesen kurbanlar boynuzsuz olur. At kurban edilir, sığır kurban edilir, davar yani koyun keçi kurban edilir ve geyik kurban edilir eski Türklerde. Dört tane kurban usulü vardı. Ve kurban kesme günleri de yılın iki günüydü. Gündüzün ve gecenin eşit olduğu günler. 21 Ekinoks. Mart ve 21 Eylül ekinokslardı. Ve kurban süslenir, yıkanır, püslenir. Büyük bir tantanalı merasimle kurban edilir. Kanı gömülür. Kemikleri kırılmaz. Sıyrılır etleri. Kemikler o şekilde gömülür. Bu kesilen hayvanın etiyle büyük ziyafetler verilir. Herkes çağrılırdı. Bir de cansız kurban vardı. Toprağa biraz ziraatçılar bunu yapardı. Buğday, belli yerlere süt, kımız dökerlerdi.
Ağaçların köküne ve süt bırakmak.
Bu bir şeydir. Dökmek. Yani sembolik bir şey ama hatta ve minel kerim velil lil arzi minel kerimi nasibin diye Araplarda bir söz vardır. İyi insanlardan yerin de nasibi vardır. Eskiden insanlar su içtikten sonra dibinde kalan damla yere dökerlerdi. Hatta bu Avrupalılarda şarabı dökmek olarak şey yapılıyor. Halbuki o sudur. Yani o suyu içemediğin suyu yere döküyoruz. Ya toprak tabii yani.
Sonuçta çekecek.
Ben bunu bizim yaşlılarda görürdüm. Evde bile suyu içtikleri zaman dibindekini halıya dökerlerdi. Ben derdim ki yani dibinde su kalsın istemiyorlar. Halbuki bunun çok eskiden gelme bir kurban geleneğiyle alakası var. Yani yeri de düşünüyorsunuz. Herkes dökse suyunu yine bir faydası var. Tabii. Bir damla suyun bile.
Yani plastik şişenin içinde kalacağına düşünsenize. Bir evet, ağacın faydalanması.
Bir damla. Evet. Onu biz çok yapardık. Yani şimdi rastgele mesela döküyorlar. Biz eskiden bir su birikintisi bir yerde su biriktiği zaman mutlaka bunu bekletirdik. Götürdük. Şimdi geri dönüşüme atıldığı gibi eşyaların bir toprak bir yere dökerdik. Toprağa nasip olsun. Yani şeye gitmesin.
Helak.
Evet. Helak erizine giden su da sonradan arıtışı oluyor. Bu oluyor ama insan düz mantıkla onu düşünmez.
Ama o çok hızlı bir çözüm.
Evet.
O kadar yol geleceğine elinizdeyken bir bitki.
Çiçeğin ağacın altına döküyorsunuz. Beyaz veya pis bir suysa saklıyorsunuz. Affedersiniz. Helaya döküyorsunuz. Su tasarrufu. Biz böyle yetiştik. Yani yokluk çekmiş bir nesli gördük. Biz yokluk çekmediğimiz halde hayat ananelerimiz. Şimdi mesela biz bunda zorluk çekiyoruz şu anda. Bu adaptasyonda. Şimdi zaman o kadar ilerledi ki gençler falan şaşıyor bizim hallerimize. Hatta cimri olduğumuzu düşünüyorlar. Alışmışız biz. Rafyaları, ipleri, zarfları tekrar kullanan, kağıtların arkasını kullanan bir nesiliz. Ve biz fakir olmadığımız halde fakir bir neslin yetiştirmesi olduğumuz için yapıyorduk bunları. Böyle olması lazımdı.
Ama zaten şimdi baktığımızda hepimiz aynı bilince ulaşmak zorundayız. Çünkü hakikaten dönüştürülebilecek her şeye ihtiyacımız var. Çünkü çok ciddi bir karbon ayak izimiz
var. Ve muhtemelen de şimdi muhtemelen daha kötü bir zaman. Yani bizim yokluk çeken büyüklerimizin zamanından çok daha kötü bir zaman ve kötü bir zamana gidiyor diye söyleniyor. Neyse bu ayrı ama kurban annenizi çok eski bir anene İbrahim peygambere dayandırılır ama dediğim gibi ondan önce de kurban var. İslamiyet'te belli servete sahip olan kadın erkek çocuk değil kadın erkek Müslümanın.
Kaç yaşından itibaren?
Buluğa erdikten sonra. Buluğa eren bir insan serveti varsa İslamiyet'te servet ayrılığı vardır. O da çok bilinmiyor. Biz bir kurban kestik. Hanginiz kestiniz diyorum. İşte ailede kestik karı koca. Olmaz. Karı koca kurban olmaz. Ya karının kurbanı vardır ya kocanın kurbanı vardır.
Kim zengin?
İkisi zenginse iki tane kesecekler. İkisi de zengin değilse kesmek zorunda değiller. Çocuk zengin olabilir. Miras kalmıştır çocuğa bir yerden. O buluğa ermişse o da kesecek. Bunu bilmezler insanlar çok. Biz bir kurban. Kimin belli değil. Tabii İnsanlar maalesef bu seküler marif sistemi sebebiyle insanlar dine çok uzaklar, din kültürüne çok uzaklar. Sadece dindar olmayanların dini bilmesi lazım ama dindar olanların da dini bilmesi lazım. Bir ibadeti yapmadan önce şartlarını bilmek lazım. Onun için belli servet. Bu servet nedir? Bu servet zaruri eşyalarınız dışında. Eviniz, yazlık eviniz, arabanız, evinizdeki eşyalar. Üç kat elbise ki en çok insanın giydiği şeydir. Zaruri eşyalı kitaplarınız, mutfak eşyalarınız, bunların dışında kalan eşyalarınız, kullanmadığınız halılar, tarlalar, dükkanlar, ikinci arabanız, üçüncü eviniz, bunların hepsi toplandığı zaman yaklaşık 96 gram altın kıymetine ulaşıyorsa bu kişi zengindir.
Ya da zaten 96 gram altınınız varsa.
Veya altınınız varsa, hisse senediniz varsa, paranız var, borçlarınızdan ayrı bankada veya şurada burada paranız var, altınınız var, gümüşünüz var ama bunlar yok fakat malınız var, ticaret eşyanız var. Bu serveti olan zekat alamaz ve bunun kurban kesmesi ve fıtra vermesi lazım. Ramazan ayında fıtra verir, Ramazan bayramında fıtra verir. Yani bir fakiri sabahla akşamla doyurur. Her evdeki her nüfus için kurban bayramında da kurban keser. Kurban ya devedir ya sığırdır yani inek, tosun, mandadır veya davardır yani koyun veya keçidir. Horozdan, tavuktan, av hayvanlarından, attan, ehli eşekten kurban olmaz. Evet. Bu kurbanın da kesilebilmesi için belli bir yaşı geçmiş olması lazım. O belli bir yaşı geçmemişse, yavruysa bunlar da kurban olmaz. Bunu tabii hayvanları tanıyan kişiler anlarlar. Onlara sorup danışıp kesmek lazımdır. Koyunda da, sığırda da. Koyunda bir kişi bir koyun keser veya bir keçi keser. Ama sığırda 7 hisse yapılabilir. Azami 7 hisse. Yani bir sığıra 7 kişi girebilir. 4 kişi girer, girer, 5 kişi girer. O ayrı ama 7 kişi azamidir. 7'den fazla girilmez. Kurban kesildikten kurban bayramı günlerinde kesilir. Yani birinci gün, ikinci, üçüncü gün kesilir. Kesildikten sonra o borç insanın üzerinden düşer. Şükür namazı vardır. İki kere şükür namazını kılar ve o borç ondan düşer. Bu eski insanların şükrettiği bir nimetti. Eskiden insanlar zekat verdikleri zaman elhamdülillah zenginim zekat veriyorum derdi. Zekatlarınızı kaçayım diye düşünmezdi. Allah beni zengin etmiş ne büyük nimet. Yani elhamdülillah ben zengin oldum zekat vereceğim bu sene. Kurban kesmedi insanlar böyle görürdü.
Bir lütuf aslında.
Bir lütuftur evet bir lütuftur. Kurban kesildiği zaman eti ne olacak derisi ne olacak? Bu da bazı yanlışların yapıldığı bir şey. Kurban kesildiği zaman derisi satılamaz. Kasaba verilemez. Çünkü kurbanın her şeyi kurbandır. Hatta kurban aldıktan sonra yününü kırksanız fakirlere vermeniz lazım. Sütünü sağsanız fakirlere vermeniz lazım. Çünkü kurban alındıktan sonra artık kesilene kadar Allah yolundadır. Üzerine yük vuramazsınız, ona bir iş yaptıramazsınız.
Aç bırakamazsınız.
O zaten ayrı bir şey. Keserken bir arada kesemezsiniz. Gözünü bağlamanız lazımdır. Sürükleyemezsiniz. En basit şekilde canını acıtmayacak şekilde kesersiniz. 4 damarı vardır hayvanın, insanların da öyle. Bunlardan 3 tanesi aynı anda kesildiği zaman asgaridir acısı. Yani yok denecek kadar azdır. Onun için ehli kişilere kurban kestirmedi. Eskiden herkes kendi kurbanını keserdi. Kadınlar bile hayvan kesmeyi bilirdi. Daha önce anlatmıştım. Çünkü kendinden ölmek üzere olan bir hayvan gördüğü zaman kadınlar hemen bir bıçak alıp hayvanı keser. Böylece mundar yani eti yenilemez olmaktan kurtarırdı. Hiç değilse sahipleri etini yerlerdi, istifade ederlerdi. Onun için herkes kurban kesmiyor. Çocuklar bile bilirlerdi. Şimdi hiç kimse bunu bilmiyor. Artık bilmesi de beklenmez. Onun için usta kişilere kestirmek lazımdır. Ve kurban bir musibet, bir bela değildir kurtululması gereken. Allah'ın sevdiği bir iştir. Onun için kurbanı nezahete ve nezafete dikkat ederek yapmalı. Sokaklarda kanını bir tarafa akıtarak, hayvanı kaçırtarak, bağırtarak, böğürterek, iç organlarını, şeyini, sakatatını sağa sola veya çöplere atarak kurban kesilmez. Bizim eskiden bahçemiz vardı. Evet. Bahçede kuyu kazılır. Evet. Tahta oraya dikilir. Usta bir kasap getirilir. Hayvanın gözü bağlanır. Gayet tekbirlerle bir merasim, gayet güzel bir merasim gibi. Bizi de mutlaka bulundururlardı. Sonradan ben anladım, insanlardaki kan dökme içgüdüsünün giderilmesine faydası varmış kurbanın. Çocukları da bulundururlar. Mesela çocukları böyle şeylerde bulundurmazlar. Kabile bile götürmezler korkar diye. Fakat kurban kesmede çocukları bulundururlardı. Bütün adette. Bunun sebebi buymuş. Hayvan kesilir.
Çalışırdık, işimiz olurdu bizim kurban
zaten
kesilirken.
Zaten iş güç var tabii, dediğiniz gibi. Sonra onun şeyi sakatatından alınanlar alınır, alınmayanlar mutlaka gömülür. Kurban kesildikten sonra kurban kesildiğinde hani en ufak bir emare olmaz. Asılır, ustaca yontulur. Evet. Derisi hemen bir fakire sadaka verilir. Kullanmak istiyorsanız tabaklarsınız. Eskiden post yaparlardı, evet, namazlık yaparlardı.
Namaz, seccade. Dedemin öyle bir seccadesi var.
Veya şeylerin üzerine örterlerdi, sedirlerini. Veya yere paspas yaparlardı. Bu caizdir. Efendim ben bunu yapamam ama ihtiyacım da var. O zaman satarsınız şeyi, kurbanın derisini, karşılığında yiyecek değil, kalıcı bir şey alırsınız. Bir ev eşyası
alırsınız.
Evinizin
ihtiyacı
olan bir şey. Bu da caizdir. Ama satıp da parasını yemek caiz değildir. Kasaba ücret olarak veremezsin. Çünkü kasabın ücreti var. Ücreti vereceksin. Bu ücret değil. Bu sadaka olacak derisi.
Peki mesela kestiniz, kasap deriyi aldı ya da koyacak yeriniz yok.
Ha, verirsiniz. Sadaka olur o. Ücret olarak vermiyorsunuz onu. Ücret olarak olmayacak.
Ayrıca parasını vereceksin.
Vereceksiniz.
Yani deri karşılığı anlaşmayacağız.
Evet, anlaşılmayacak. Aynen öyle. Deri onun semeri olmayacak. Ondan sonra hayvan kesildikten sonra bir müddet soğuması beklenir ve adettir. Hemen ciğeri kavrulup yenilir. Zaten sünnettir İslamiyet'te. Kurban bayramında güneş açtıktan sonra, yani bayram namazı kılındıktan sonra kurbanın kesilmesi ve ilk olarak da ciğerinin, közlerinin yenilmesi. Çünkü rivayete göre İbrahim Aleyhisselam o cennetten gönderilen koçu kestikten sonra en önce ciğerini közleyip yemişlerdi. Bu bir adettir. Ve fıtra bayramında, niye şeker bayramı diyoruz? Fıtra bayramında camiye gitmeden önce tatlı bir şey yemek sünnettir. Sonra camiye gidilir bayram namazına. Onun için buna şeker bayramı denir. Kurban bayramında ise kurban kesilmediği için bayram namazına hiçbir şey yemeden gidilir. Bayram namazından gelinir, hayvan kesilir, ciğeri közlenir. İlk olarak o yenir. Bunlar müstehaptır.
Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Hayır. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kesildi kurbanımız. Ev halkı beraber yardım etti. Ben çok bilirim babam yüzerken yardım ettiğimi. İşte çinko tepsilerle taşıdığımızı. Böyle bizim desenli çinko tepsilerimiz vardı. Onların içine koyup işte evde bir süre beklettiğimizi. Annemin hep hemen dağıtalım. Babamın yok biraz beklememiz lazım. Her sene bayramda aynı tartışmayı yaşıyoruz.
Bizde de aynı.
Annem bir an önce mutfağın toplanmasını
ister. Bunlar parçalanacak. Annem parçalamaktan nefret ederdi. Babam ben yapacağım derdi. Babam başka işlerle uğraşırdı. Et ortada kalırdı. Kokardı. Kokmaz da yani. Etin kendine mahsus bir kokusu var. Annem rahatsız oldu. Bayram günü ben bunlarla uğraşacağım. Bayram mı falan. Bu münakaşa demek her evde yapılıyor. Sonra kasaplar çıktı. Kasapları götürüp artık parçalatmaya başladı. Baktım ben olacak gibi değil. Götürürdüm ben kasaba. Onun üzerine en azından o münakaşa evden kalktı.
Evet. Bir de dağıtılmaya daha uygun geliyor. Tabii. Yani bir kısmı belki yağlı bir et veremiyorsunuz. Kıyma yapıldığında daha ortalama bir hale dönüşüyor. O şekilde vermek belki
şimdi,
daha kolay.
O da ayrı bir dramatik. O da ayrı bir dramatik hadise. Şimdi eskiden kurban kesildiği zaman şöyle bir adet vardır. Kurbanın üçte birini eve ayırırsınız. Üçte birini konu komşuya dağıtırsınız. Üçte birini fakir fukaraya dağıtırsınız. Konu komşu kesiyorsa onlar severiz, siz onlara verirsiniz. Ama bu bir adet olmuş. Ama fakir fukaraya verme kısmı mühim. Hazreti Peygamber'e birisi gelmiş. Kurban kestim. Etini ne yapayım? Hepsini kavurma yap. Yıl boyu yersiniz demiş. Bir başkası gelmiş. Kurban eti. Üçte birini eve sakla. Üçte birini komşulara ver. Üçte birini fakirlere ver. Sonra bir başkası gelmiş. Tabii başka zamanlarda olmuş hadise bunlar. Kurban etimi ne yapayım? Hepsini fakirlere ver. Tabii şimdi ulema diyor ki birincisi dul yetimleri olan bir kadındı. İkincisi orta halli birisiydi. Üçüncüsü zengin birisiydi. Eve, sen her zaman et alıyorsun. Eve götürme kurbanı. Ver fakirler bayram etsin. Eskiden et pahalıydı. Herkes kurban kesemezdi. Onun için biz de öyle adet edinmiştik. çevremizde kurban kesmeyen insanlar vardı. Kesemeyen insanlar vardı. Onun için onlara hem de böyle rastgele değil, yani en azından birkaç güzel yemek yapabilecek lopetiyle, kemiğiyle konurdu. Gayet adil bir şekilde tartılır. Gayet güzel bir şekilde paketlenir. Üzerine kimin olduğu yazılır. Onları bendeniz acilen dağıtırdım. Çünkü annem görmeye dayanır. Devam, bir an evvel evden çıksın. Bu eskiler tez canlıydı biliyorsunuz.
Eskiden yaz bayramlarında korumak da çok zoruydu. Hani götürelim bir an önce, o da kendi dolabına yerleştirsin bir an önce, ne yapacaksa yapsın.
Buzdolabımız vardı bizim. O zaman buzdolapları bu kadar büyük değildi ve dip filizli değildi. Buzlukluydu. Sonra bir buzdolabı daha aldık biz yanına aynısından. O bile dolardı. Hani evler öyledir zaten. Biz 3 buzdolabımız, onu da doldurursunuz. 150-300 metrekare olsa yine sığmaz. Balkonu kapatırsınız falan. Öyle bir şey var. İnsan malum yayılır. Bayramın böyle bir şeysi vardı. Şimdi tabii o zamanlar bayram dolu dolu yaşanıyordu. Koyun sürüleri sokaklardan geçer. Ben şehirlerden bahsediyorum, kasabalarda zaten öyle geçer. İnsanlar o koyun sürülerinden alır. Koyun keserlerdi eskiden. Sığıra girmek için insanlarla ortaklık zordur. Alır, evine bağlar. Yani bahçede çocuklar onu sever falan. Yıkar mıkar temizler. Şimdi tabii sokaklardan koyun sürülerinin gezmesi falan mümkün değil. Zaten şehirler büyüdü. Hijyen olarak da başka sebeplerde bu mümkün değil. Ama tabii bu en azından bir şeyi ortadan kaldırdı.
Eskiden evlerinizin de bahçesi varsa, eğer müsaitse. Mesela yaz, şimdi olduğu bir yaz bayramlarında. Bir süre evde kalırdı o. Ben onu tabii, hatırlıyorum. Tabii. Evde kurban
3-4 gün kalırdı.
Kuzuya baktığımızı, onu çocuk, karpuz kabuklarıyla beslediğimizi.
Çocuklar onlarla bir bağlantı kurar. Kesilmesin diye yalvarır, ağlar. Ona bin bir vaatte bulunurlar. Allah'ım yarabbim. Bir de o işin o dramatik kısmı var. Evet. Öyle böyle yani hayvan neticede. Evinize giren bir şeyle irtibat kuruyorsunuz. Tabii. İniyorsunuz, yediyorsunuz,
yani
içiyorsunuz.
İki kere beslediğiniz zaman artık adını da koyduysanız tabii, bitti o iş.
Çok zor bir durum. Onları biz yaşadık çünkü biliyoruz. Ondan sonra keserler alnımıza, kanını sürerler, nazar değmesini. Çok eski bir adettir.
Evet, onu da soracağım.
Çok eski bir adettir.
Hijyen bir şey değil aslında şu anda.
Hayvanın kanını alnına sürerler. O zaman ona bakmazlardı.
Şimdi değil
ama mutlaka sürerlerdi. Neden? O tabii eski bir anane. Eski Türklerde var. Yani kanı sürmek. Kana karşı olan o şeyi, alerjiyi ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda da nazara mani oluyor. Kan buraya sürüldüğü zaman.
Korkutucu bir şey var
korkutucu
herhalde.
Korkutucu, anınızda kan.
Kötü güçlere karşı, kötülere karşı korkutucu görünüyorsunuz kan sürdüğünüzde.
Anınızda kan var. Tabii işte ama bunun için sürülüyordu. Şimdi artık sürmez, kimse mümkün değil. Zaten öyle bir şey yok. Zavallı kimse koyun görmüyor. Bir zamandır sizin de herkesin de müşahede ettiği gibi bilhassa büyük şehir. Kasabalar da şehir gibi oldu şimdi. Şimdi ben kasabalara gidiyorum. Kasabalarda yüksek yüksek apartmanlar var. Bahçeli evler veya kasabaların karakteristik mahalle evleri veya çarşı evleri, kasabaların çarşı evleri bitişik nizam olur. Fakat arkasında bir küçük bahçesi olur. Mahalle evleri ise mutlaka bir bahçenin içinde tek veya iki katlı evler olur. Şimdi kasabalarda böyle evler kalmadı. Şehirleri bırakın. Büyük şehirlere döndü hepsi. Böyle bir yerde sizin kurban almanız, bir yere bağlamanız mümkün değil. Bir müddet sonra kurban yerleri ortaya çıktı. Kurban yeri var. Şehre belli mesafede insanlar gidiyorlar kurbandan önce. Orada çeşitli kurban satıcıları var. Kurbanı beğeniyorlar, alıyorlar, pazarlığını yapıyorlar, numarasını bağlıyorlar, adam ona orada bakıyor. Kurban günü gidiyorlar, hayvanlarını sıraya giriyorlar, hayvanlar orada kesiliyor, derisini zaten kimse almaz. Hatta sakatatını bile kimse almıyor. Soruyor adam, ciğerini almak isteyen var mı? Onu kenara ayırıyor ve birilerine veriyor. Hayvanı bölüyor, parçalıyor.
Tabii karaciğer etten pahalı.
Tabii karaciğer harika bir şeydir.
Evet. Ve etten pahalı.
Evet, çok pahalı ve çok güzeldir karaciğer. Şimdi yani çok kişi sevmiyor ama yani faydası da diğerinden yukarıdır. Benim babaannem mesela akciğeri severdi. Akciğer mesela güzel değildir. Ama o çok severdi.
Bizde yöresel böbreği olarak akciğerle börek yapılır.
İşte.
Pirinçle karıştırılıp bir harç hazırlanır. Bol baharatlı ve iç malzemesi olarak düz böreğe, kol börek değil, düz böreğe
enteresan
dökülür.
Bir de şimdi aklıma geldi, kuyruk yağı. Hayvanın kuyruğunu rahmetli babaannem kaynatır. Ev leş gibi kokar. Bayram günü düşünebiliyor musun? Koca tenceresi var onun. Annem rahatsız olur, bir şey diyemez. Onun küpü var onun. Küplere basar. Çünkü o onun dışındaki yağı yağ kabul etmiyordu. Hmm. Babaannem için tereyağı kuyruk yağından daha düşük bir yağdı. Hmm. Zaten diğer yağları yağ diye kabul etmezdi. O yemeğine mutlaka onu koyardı. Yani çok da lezzetli olurdu. Muhtemelen çok zararlı ama çok lezzetli olurdu.
Şimdi tabii bizim zararlı dediğimiz şeyleri tekrar kalp damar sağlığı açısından öyle ama yine bir dönüş var, bilemiyorum. Tereyağı aklandığı sırada kuyruk yağı var bence.
Evet. Yani babaannem 90 küsur yıl yaşadı. Kuyruk yağıyla, tereyağıyla ölene kadar normal yağlı pişmiş yemeğin üzerine ayrıca yağ kızdırıp dökerek yaşadı. Ne damar sertliği, ne kalp, ne tansiyon, hiçbir şey de yoktu. İşte o da antır parantez. Benim babamın amcası 4 yaşından beri sigara içermiş. 4 yaşında bir hizmetçileri varmış.
Bunlar tavsiye niteliğinde değil de söyleyelim.
Değil, ekstra. 4 hizmetçileri varmış, o alıştırmış. Dedim çocuğa, dedim sigara içmeme alıştırılır dedim ya 4 yaşında çocuğa. 80 küsur yıl, hiç ne kanser. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunlar bünye meselesidir. Evhamlı olmanın lüzumu yok. Ama sıhhati korumak da tabii bir insanlık vazifesidir. Şimdi ama bu şey için tabii kuyruk yağı ve tereyağı için denemez. Her şeyi ölçü diye dünya kadar bir şey bal yiyin. Bir kavanoz bal yiyin bakalım haliniz ne oluyor ki? Bal Kur'an-ı Kerim'de şifalı diye övülmüş bir gıdadır. Yani bu her şeyi tabii koyunun işe yarıyordu o zaman, ayrı mesele. Şimdi evler ev değil. Bunun üzerine bu kurban yerleri ortaya çıktı. İnsanlar orada kurbanı kesiyor, evine getiriyor. Gene biraz kurban vurma. Şimdi bu da zorlaştı. Yani bu kurban yerleri, şehre yakın insan gitmek, gelmek, insanlar değil bir de bayramı haklı olarak tatil yapmak ve en azından memleketlerine gitmek olarak görüyorlar. Çünkü
memleketine giden gene kesebiliyor da tabii tatil hani sınırlı gün, çoluk çocuk ya işte bir yere bağış yapalım.
Böylece bu 20 senedir, son 20-25 senedir bu bağış adeti çıktı. Son zamanlarda bu cemiyetler de çoğaldı ve bu kurban içinde de muazzam bir rant olduğu ortaya çıktı. Çünkü 100 liraya aldığınız kurbanı siz 1000 liraya satıyorsunuz. 900 lirasının karınız oluyor.
Yani kapı şeyde satanlar için söyleyeyim, şehirde. Ama bağış yaparken tabii daha ekonomik fiyatlar var.
Yok yok, şöyle. Hayvanı satan o kadar kar edemez. Yani hayvanı 100 liraya mal ettiyse 200 liraya satamaz. Şey nerede? O köylerden getiriyor adam, besliyor, ediyor. O kadar kar etmez. Zaten bitmiyor. Kalanı mezbahaya veriyor. Mezbahaya verdiği zaman başa baş gelir. Zarar etmezse karlıdır. Bu şeyden söylüyorum, mesela dernekler, vakıflar kurbanı aldığı fiyattan değil vekalet. Evet, vekaletler düşük ama normalde siz hayvan alsanız o kadar alamazsınız.
Alamazsınız.
Vakıflar, dernekler daha düşüğe
çok
veriyor.
Çok aldığı için kar ediyor. Yani
çok aldığı için ama tabii o aradaki kar bu çoğaldı. Bu da insanların işlerini kolaylaştırdı. Artık modern şehirlerde kurban almanız, kesmeniz evet çok güzel bir şey, anane ama yapmanız mümkün değil. Onun için herkes kendi haline, imkanına, meşrebine, yakınlığına, tavsiyeye göre bir cemiyete, vakfa kurbanını veriyor ve bu vecibeden kurtulduğunu
burada
düşünüyor.
Burada neye dikkat etmek lazım?
Şimdi
yani bu her vekalet kısmı önemli ama her para gönderdiğimiz zaman kurban kestirmiş oluyor muyuz?
Şimdi şöyle, bir kere para vermekle kurban kesilmiş olmaz. Yani ben kurban kesmiyorum, filanca yere bağış yapıyorum. Bu kurban olmaz. Bilakis günaha girer bir
ya
insan.
Ya da mesela bir kişiye vermiyorum da ben bu eti 10 kişiye mi bölüştürecektim, verecektim? Ben bir kurban bedeli ne kadar? 10 bin lira. Herkese biner lira vereyim kardeşim.
Yok,
gitsin
olmuyor.
Kasaptan etini alsın,
yok,
yesin.
Yok, olmuyor. Olmuyor. Mutlaka kurbanın kesilmesi, kanın akıtılması lazımdır. Bu yoksa dinle alay etmek olur. Yani bundan sevap kazanamaz bir insan. Bir insan şöyle düşünse, ben kurban kesmiyorum, kurban parasını fakirlere dağıtıyorum, hiçbir sevap alamaz, günaha girer. Veya ben kurban kesmiyorum, parasını filanca hayırlı cemiyete, filanca hayırlı vakfa veriyorum, onlar hayırlı işlerde kullanıyorlar. Bu sevap alamaz, ayrıca günaha girer, hatta imanını bile kaybedebilir.
Şu mu demek oluyor acaba? Yani haşa, Allah'ın bize koyduğu bir emir var kurban bayramında. Evet. Biz diyoruz ki, ya böyle yapsa, böyle olsaymış daha iyi olurmuş. Niye
tabii,
keselim ki?
Böyle demiş oluyor.
Bu anlama
evet
mı geliyor?
Veya
söylenen
senin koyduğun kaideler belli bir zaman geçerli. Bu şimdi geçerli değil. Şimdi bak daha iyisini biz bulduk. Biz de seninle ortağız. Sen Tanrıysan biz de Tanrıyız. Ama Allah korusun bu şeye gelir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadiselerdir. Onun için bu hususlarda böyle işgüzarlık yapmamalıdır. İman, inancı olanlar için söylüyor. Evet. İnancı olmayan da zaten kurban lazım değil kesmesi. Müslümanlar kurban keserler. Müslüman olmayan kurban kesmez.
O zaman bir yere bağış yapacağız diyelim. Bizim İhlas Vakfı ile yaptığımız yayınlardan benim öğrendiğim bir hassasiyet var ki o da vekalet.
Evet. Şimdi kurbanın elbette işte şu hayvanlardan olması lazım, şu yaşta olması lazım. Bunlar tabii bu kurban günlerinde kesilmesi lazım. Bu şart. Ama kurbanın en mühim şartı o kişinin mülkü olmasıdır. Mülkünüz olmayan bir hayvanı kesemezsiniz. Ben sizin hayvanınızı kesemem kendi kurbanım olarak. Çalsam bile kesemem. Ne olması lazım? Bir şekilde o benim mülküm olması lazım. Nasıl olabilir mülk? Benim sürümdeki bir hayvandır. Ayırırım. Kurban niyetiyle kurban ederim. Tamam, oldu. Benim sürüm yok. Ne yapmam lazım? Satın almam lazım. Veya adamın bana hediye etmesi lazım. Siz bana biliyorsunuz benim fazla bir koyunum var. Size hediye ettim. Benim oldu artık. Ben onu kesebilirim.
Yani veya bu sizden sistemle mi işliyor artık
evet,
şu andaki?
Evet. Satın almam lazım sizden. Şimdi burada problem şu. Kurban alınırken yapılan muamele mutlaka şeriata uygun olması lazım. Şimdi ben gidip kurbanı almıyorum. Zaten ben onunla şok olduktan sonra kendim keserim. Ben vakfa, derneğe, cemiyete diyorum ki sizi ben vekil ettim.
Gidin alın.
Gidin alın. Benim kurbanımı kesin. Şimdi burada iki problem var. Birincisi vekaletin şartları. Vekaletin şartlarında bir kere kimin vekil olduğunu bilinmesi lazım. Ben filanca derneğini vekil ettim. Kimi ettiniz vekil? Abi derneği vekil ettim. İslamiyet'te dernek diye bir şey yok. İslamiyet'te şahıslar var. Şahsı vekil edebilirsiniz.
Yani ben bir vakfı veya derneği değil, orada evet. Bu işte görevli olan kişiyi adını evet. Söyleyerek
evet.
Vekil...
Evet. Peki vakıflar, dernekler ne yapmalı? Zor mu bu iş? Bizim kurbanla uğraşacak adamlarımız kim? Bu sene kurbanı kim alıp satacak, kim kesecek? Belli değil mi bu cemiyette? Belli. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Veli. Tamam. Hanımefendi, kurbanınızı kesmek üzere Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Veli'yi kurbanınızı kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği yere vermeye vekil ettiniz mi? Ettim. Bitti. Tamam. Bu şeriata uygun bir vekalettir. Hı hı. Bu kurbanı Ali de alabilir, Veli de alabilir, Mehmet de alabilir, Hasan da alabilir, Hüseyin de alabilir. Çünkü hepsini siz ayrı ayrı vekil ettiniz. Hı hı. Hani olur ki birinin eli dolu olur olmaz.
Tabii o an kim? O beş kişiden
evet.
Biri.
Şimdi ben bakıyorum vakıflar, dernekler böyle yapmıyorlar. Derneğe ben vekalet verdim. Kime verdiniz? Belli değil. Bu vekalet sahih bir vekalet değil. Peki vekalet olmayınca ne oluyor? Vekil olmayan birisi sizin namınızı hayvan alıyor. Olmaz. Sizin mülkünüz olmuyor. Sizin mülkünüz olmayınca ne olur? Kurban olmaz. Şimdi kurbanı kesmeniz için kendi mülkünüz olması lazım. Kendi mülkünüz değil hayvan sizin.
Hala vekili. Başka birisinin.
Evet, o kim aldıysa onu, onundur o.
Bir de sadece kesmek de değil, onunla da bitmiyor. Ondan sonraki işleri yapmaya da vekil evet. Tayin etmez.
Sonra bir kere vekilin belli olması lazım. Vekiller belli değil. İkincisi, vekilin bunu size vekil olarak satın alması lazımdır. Vekil kendi malını size satamaz. Bu da şeriatın bir başka hükmüdür. Mesela ben kendi malım, siz beni vekil etseniz ben kendi malımı size satamam. Ve sizin malınızı, bunu götür sat diye bana verdiğiniz malı ben kendime alamam. Diyebilirim ki, aa bu çok güzelmiş. Hülya Hanım bunu bana satar mısın? Bu olur. Ama ben nasıl olsa vekilim.
Vekaletten önce.
Ben nasıl olsa vekilim, Hülya Hanım'a vereyim parasını, bu ben aldım. Bu mümkün değil. İslamiyet'te vekil.
Çünkü bu durumda artık kendi malınızı alıp satmış
evet,
oluyorsunuz.
Evet, vekil ve asil aynı kişi oluyor. O zaman bu bir akit değil, akit iki taraf olur. Mesela buna da riayet edilmiyor. Adam bakıyorsun kendi malını size kurban kesiyor. Bu uygun değil. Sizin olmuyor o çünkü. Sizin olmuyor. Bunlara dikkat etmiyorlar. Yani para gelsin de nereden gelsin diye bakıyorlar. Bu cemiyetlerin, vakıfların pek çoğu böyle. Para gelsin.
Söylediğiniz zaman da önemsemiyorlar. Önemsemiyorlar.
Bunu anlattığınız zaman. Bu evet. Zor şeyler de değil bunlar. Fakat aman boşver de niyet miyim diyorlar falan. Allah kabul eder. Allah kabul etmez. Allah neyi kabul eder? Şartlarına uygun yapılmış bir ibadeti eğer niyetiniz de halise kabul eder. Bu ayet-i kerimeyle sabittir.
Ha bu arada niyetiniz halis değilse bütün bu şartları yerine
getirmiş. Zaten sevap kazanamazsınız. Kurbanınız olur. Evet. Borçtan düşersiniz. Fakat hiçbir, yani desinler için kurban kesiyorsanız veya şartlarını riayet, mesela kurbanı incitiyorsanız, başka hayvanın önünde kesiyorsanız o zaman sevap alamazsınız. Kurban borcundan düşer. Evet. Neye benzer bu? Çaldığınız bir elbiseyle namaz kılmaya benzer. Çaldığınız bir elbiseyle namaz kıldığınız zaman o namaz sizden borç olarak düşer. Ama hiçbir sevap alamazsınız. Bunu
peki,
insana dikkat
peki
etmiyorlar.
Peki aile büyükleriniz yerine kurban alabilir misiniz? Mesela ya işte anneniz babanız var.
Tabii sizi.
Hasta.
Tabii. Onun da şöyle. Başkasının namına da siz vekil olursunuz. Veya dersiniz ki.
Mesela
anneanne.
Hediye etmek istediniz ona.
O zaman dersiniz ki. Anneanne, babaanne, baba, teyze, hala. Ben senin namına kurban kesmek istiyorum. Bak şu vakıfla anlaştım. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet'i sen vekil et. Kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği yere vermeye, kibekle ettim dedi mi bitti. O vakıf, o kadının parayı kim verecek?
Evet.
Parayı kim verse versin.
Ha,
kurban vekaletinde para mühim değil.
Evet.
Kurbanı, mesela şimdi hanımınız kurban kesecek. Hanımınızın parası yok ama altını gümüşü var. Hı-hı. Hanıma diyorsunuz ki, filanca vakıfta Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin'i ettim tamam. Parayı sen ödüyorsun. Bunun mahsulü tamam. Yok. Hanım ver parayı diye bir şey yok. Kurban da para çıkması lazım değil. Kurban da vekil etmek mühimdir.
Evet. O sözün
İsterse vekil der ki ben verdim parayı, istemiyorum sizden para. Diyebilir. Vakıf der ki ben sizden para almıyorum. Diyebilir. O şeye zarar et. Bunu insanlar bilmiyorlar. Evet. Zararı yok. Bir de dediğim gibi her mükellefin kesmesi lazım. Biz ailece kesiyoruz. Olmaz. Ailece kaç kişi zenginse 2 ise 2, 3 ise 3 ayrı ayrı kesilmesi lazım.
O zaman bir danaya 3 ise 4 ise gireceksiniz. Son sorum işte kalabalık 7 kişi kesiyorlar. Evet. Orada huzuru nasıl sağlayacağız hukuki olarak?
Çok zor. Orada şöyle yapılıyor. Osmanlılar şöyle yapmış. Bir kişiyi vekil ediyorlar bütün ortaklar. O bir kişiyi iş bitirir bir adam. Kasabı buluyor, hayvanı kesiyor, parçalıyor, koyuyor, veriyor. Şimdi mesela markete gidiyorsunuz, kurban pazarlığı yapıyorsunuz, et gibi. Bu da caiz değil. kime vekil ettiğiniz belli değil, hayvan kesiyor belli değil. Et almak gibi bir şey. Evet. Veya kurban tartılıyor, fiyatı ona göre belirleniyor. Böyle de olmaz.
Çünkü canlı hayvanı tartarak...
Onu tamam tarttınız, bir fiyat kafanızda dediğiniz gibi fiyat, borcunuz 500 lira. Tamam, o zaman götürü olur. Ama abi tartarız, ne çıkarsa o. Hayvanı kesiyor, tartıyor, borcunuz şu kadar diyor. Bu kurban olmaz.
Evet,
çünkü fiyat önceden belli olmadığı için...
Et ticaretine döndü bu iş.
Fiyat önceden belli olmadığı için satın alınmış olmuyor. Hayvan sizin mülkünüz olmuyor. Bunları mesela riayet etmiyorlar şimdi.
Aslında detayları var. O detaylar zaten bu ibadeti kıymetli
efendim,
yapıyor.
Efendim, bir ibadet yapmadan önce bu işin hükümlerini bir ilmihal kitabından öğrenmek lazım. Veya güvendiği bir hocaya sormak lazım. Ezbere ibadet olmaz.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.